Ayrım 9.
Deborah, Dave, ne olduğunu bilmiyorum. Bizim neler olduğunu. Ne? Dedi Deborah. Bunu gerçekten öğrenmek isteyip istemediğini bilemem. Doris Rivera. Deborah'ın içinde bir yerde korkunç bir sancı, yeni ortaya çıkan ama artık tanıdığı ve yerece sözcüklerle tanımlamaya başladığı bir sancı, çok eski ve korkutucu bir sözcüğü, gerçek, kamufle eden bir sancı başladı. Hayır, sorun bu değildi. Evet, buydu dedi Carla. Söylediğine gitgide daha çok inanarak, Doris iyileşip buradan çıktı ve şimdi bir işi var. Ve biz korkuya kapıldık. Çünkü bir gün iyileşmek ve dünyaya katılmak zorunda kalabiliriz. Çünkü bir gün bize o kapıları açabilirler. Şeye açılan kapıları, dünyaya. Carla'nın sesi kapıldığı ürküyle bıçak gibi kesiliverdi. Devinimsiz beyaz kılıfın içinde Deborah'ın yüreği hızlı hızlı atmaya ve midesi kasılmaya başladı. Şiddetli bir biçimde titriyor, titremesi bütün gövdesine yayılıyordu. Tanrım diye düşündü. Eskiden dünyada nasılsam şu anda da öyleyim. İçi yanardağ olan devinimsiz bir dağ. Cehenneme kadar yolun var diye bağırdı Carla'ya. Sırf annen deliydi ve kendini öldürdü diye deli olmak için benden daha çok bahanen olduğunu sanıyorsun. Bitişindeki yataktan güçlükle alınan bir soluğun sesini duydu. Ok hedefine ulaşmıştı ama acımasızlığı onu koruyamamıştı hiç. Başını ensesine gerçeklik gibi baskı yapan buz torbasının üzerine sıkıca bastırdı. Derken tepelerindeki ışık yandı. Kendilerini bu göz kamaştırıcı ışıktan korumak için gözlerini kırpıştırdılar. Şöyle bir bakıyorum dedi Hobbs. Gelip Deborah'ın şakalından nabzına baktı. Hala çok gergin dedi. Arkasından odaya giren hasta bakıcıya. Bu da öyle dedi Carla'nın yanındaki doğrulurken. Adamlar dışarı çıktı ve ışık söndü. Deborah utanç içinde başını Carla'nın yatağından başka bir yana doğru çevirdi. Et pişmiş mi acaba dedi Carla acı bir sesle. Hayır pişmemiş. Bir 20 dakika daha pişsin. Biz onlardan değiliz diye mırıldandı Deborah. Yeğrenin avutuculuğu bu yeni bağlamda neredeyse bir şok etkisi yapmıştı. Carla sözcükler ağzından güçlükle çıkıyordu. Söylediklerim için özür dilerim. Aslında kendime söyledim bunları. Sana değil. Seni üzmek, daha kötü hasta etmek istemedim. Bir süre sessizlik oldu. Duydukları tek ses soluk alıp verişleriydi. Sonra Carla, Deborah'ın beklentisinin tam tersini hiç de kin dolu ya da kibirli olmayan bir ses tonuyla "Benim hastalığım ağzına kadar dolup taşmış bir bardak. Senin küçücük damlan taşan kısmın içinde çoktan eriyip gitti." dedi. Doris Rivera ile ilgili sözlerin belki de doğru. Kemiksi gerçek acıtıyordu ama bu kez biraz daha az acı vermişti. Biliyorum. Deborah gerçeklikle, tulumla ve sorularla savaşmaya başladı. Ağlamaklı halde bağlarını koparmaya uğraştı. Ne var diye sordu Carla karanlığın içinden. İstesen beni kırabilirsin ama kırmadın. Ve Deborah, Carla'nın neden onu esirgediğini anlayamadığı için dondurucu, katıksız bir dehşet içinde tir tir titreyip dişlerini sıkarak öylece yattı. 10. Bölüm. Blue'lar akşam yemeğine oturmuşlardı. Esther yorgun, Jacob da kızgındı. Bir rapor daha gelmişti ve bu kez raporu Jacob da okumuştu. Her zamanki gibi genel ve yansız bir anlatım vardı raporda. Ama Jacob'a çok sevdiği kızının içinde gizli olan bir takım nefretlerin, öfkelerin ve korkuların patlak verdiğini söylüyor gibi gelmişti. Daha yoğun bir koruma uygulamasına geçirilmişti kızı. Bunun Deborah için ne demek olduğunu bilmiyordu. İç gözü yalnızca o yüksek demir parmaklıklı ve tel örgülü yeri görüyordu. İç kulağı yalnızca binanın yukarılarından saldırganlar koğuşunun olduğu kattan gelen ve geceler boyu uykusunu kaçıran o tımarhane çığlığını duyuyordu. İşte o kata, o çığlığa götürmüşlerdi devisini. Esther gerçeği sonsuza değin Jacob'dan saklayamayacağını anlamıştı. O güne değin hep kaçamak konuşmuş ve raporları gizlemiş ya da değiştirerek okumuştu. Şimdi durumu Jacob da biliyordu ve Esther yeni koğuş yöneticisinin yansız olmasına özen gösterilmiş sözlerini iğneleyerek onu yatıştırmaya çalışmanın ötesinde bir şey yapamazdı artık. Bazı yönlerden daha iyi bir durumda olduğunu söylüyorlar diye bir açıklama yaptı Esther. Ama Jacob ona inanmamıştı. Esther söylediğine kendisinin de gerçekten inanıp inanmadığını bilmiyordu. yemekte Suzy'nin hatırı için raporu unutmaya çalıştılar. Ama her ikisi de tekrar tekrar aynı konuya dönüp Suzy'nin başının üzerinden ya da sağından solundan uzanarak bir çeşit şifreyle kaygılarını dile getirmeye başladı. Neşeyle yemeğini yiyip gevezelik eden küçük kızlarının birbirlerini görmelerini engelleyen bir sis gibi her yanlarını saran bu sıkıntılı havanın nedenini bilip bilmediğini anlayamıyorlardı. Ama biliyordu Suzy. Sorun Debbie'ydi. Her zaman Debbie'ydi. Bir an kendisi hastalanıp evden uzaklaşsa böylesine belirgin bir biçimde acı çekmelerine neden olabilir miydi acaba diye düşündü Suzy. Birden böyle bir şeye kalkışmaya cesaret edemeyeceğini anladı. Kaybederdi o. Neredeyse kesin bir biçimde. Bu başarısızlığı ilk ve son kez olarak kanıtlama isteğinin verdiği korku, böyle bir başarısızlığı öngörmenin verdiği suçluluk duygusu ve herkesin ondan daha çok sevdiği Debbie'ye karşı duyduğu öfkeyle bir annesine, bir babasına baktı ve pekala, ölüsü bir hendeğin içinde yatmıyor, doktorları var, ilaçları var, neden herkes zavallı, zavallı Debbie diye dövünüp duruyor, dedi. Öfke içinde masadan kalktı. Ama kalkmadan önce anne ve babasının yüzlerindeki kederi görmüştü. Carla salonda Deborah'ın yanına oturmuş, özenle sigarasını içiyordu. Soğuk görünüşlü yeni başhemşirenin yeni kurallarına göre sigara içmek isteyen hastalar ancak koridorda ya da salonda her biri hemşirelerden ya da hasta bakıcılardan birinin özel denetimi altında yapabiliyordu bunu. İki hafta boyunca koridorda ve odalarda sürekli olarak sigara, sigara çığlıkları yankılanmış ve görevliler iyice bezgin görünmeye başlamıştı. Carla koridorun sonundaki yatakhaneden çıkıp demir parmaklıklı koğuş kapısına giderek sigara lütfen demiş. Sonra Deborah'a dönüp göz kırparak onlarla birlik olamıyorsam savaş demişti ve oturup zamanın geçmesini beklemeye başlamışlardı. Deborah D koğuşundaki ilk günlerinde Salt Akıl Hastanesi saldırganlar koğuşu olgusunu düşünerek zihninde kendi durumunu bir dram biçimine dönüştürebiliyordu. Zihninde görkemli, parlak görüntüler oluşturuyordu bu dram. Gerçeklik ise fiziksel açıdan daha büyük bir güvenlik vaadi sunmuştu gerçi ama gerçekliği yaşamak hastalığın kendisi kadar bitimsiz bir can sıkıntısına katlanmak demekti. Soğuk koridorun döşemesindeki çatlak sayısı enine 19 boyuna ek yeriyle birlikte 23'tü. Deborah koğuş dünyasında olduğu zamanlarda koridordaki duvar süslerini izleyerek bir aşağı bir yukarı geziniyor, koridorun genişlediği ve hol denen yerde sonra salonun içinde ve çevresinde dolaşıyor, oradan da hemşire odasına doğru yürüyor, sonra ön taraftaki banyoyu, tecrit odaları bölümünü, yatakhaneleri, yatakhanelerde dolaşmak yasaktı ve arka taraftaki banyoyu geçip koridorun öteki ucuna varıyor ve dönüp aynı tura yeniden başlıyordu. Yürüyecek kadar gerçek bir varlık olmadığı zamanlardaysa yatağına uzanıp yatıyordu. Tavanın eninde ve boyunda ses geçirmeyen kare biçimli bölmelerin arasında 19'ar tane yıl vardı. Deborah Kimley'in hemşire odasının yakınlarında ayakta duran taşçıl kadınlara takılıyor, bir şeylerin olmasını ya da olmamasını bekliyordu. Deliliğin getirdiği can sıkıntısı uçsuz bucaksız bir çölü çağrıştırıyordu. Öyle ki herhangi birinin öfkesi ya da üzüncü bir vaha yaratıyordu sanki. Ara sıra yaşanan kısacık dostluk anları da bu çöle yağan bir yağmur gibiydi ve bu anlar numaralandırılıyor, sayılıyor, bitmelerinden çok sonra bile hatırlanıyordu. İşte Carla özenle sigarasını içerken ikisi böyle bir yağmuru tadıyorlardı. Bir fırsatını bulduğunda senin bir portrenin yapacağım dedi Deborah. Carla'nın sigarasının dumanını izleyerek. Carla Deborah'ın sözlerinden onun hem kalem hem de kağıt çalıp saklamayı başardığını anlamıştı. Ön taraftaki banyoya gidip soğuk su borusunun arkasında duruyorlardı. Küvetlerin bulunduğu arka bölüm hem kilitli tutuluyor, yalnızca kullanılacağı zaman açılıyordu ve ancak bir hasta bakıcının gözetiminde kullanılabiliyordu. Deborah bunu açıklamaya başlayınca Carla onun ima ettiği şeyi anladı. Portre yapmak için kağıt gerek dedi Carla. Doğru. Ne çeşit bir resim olacak bu? Sulu boya. Epeyce su kullanmam gerekecek. Carla anladı ve gülümsedi. Resmi yapmaya başlayınca kağıdı dayamak için de bir şey gerekecek. Carla bununla bir kitabı olduğunu ve kolay bulunacak bir yere sakladığını söylemek istemişti. Hastalar ellerinden geldiğince birbirlerinin yaşamlarını dakikası dakikasına bilen mahkumlara, rahibelere, akıl hastalarına ya da uzak ve küçük kabilelere özgü bir takım şifreleri, gizli söylemleri kullanmaktan büyük bir zevk alıyorlardı. Hiçbir şey anlamadan onlara bakan hasta bakıcıların önünde yaptıkları bu söyleşilerle zaman zaman aralarında küçük bağlar oluşturmaya başlıyorlardı. Helen de ara sıra Deborah'la Carly'e katılıyordu. Ama hemen korkuya kapılıp öfke gösterilerine sığınıyordu. Koğuşun en kıdemlisi olan Lee, en konuşkanlarıydı. Aralarında hiç birlik, bağlılık ya da cömertlik olmasa bile en azından ortak gizleri vardı. O portreyi hemen şimdi yapabilmeyi isterdim, dedi Deborah. Yasaklanmış şeylere sahip olma isteğini sesli olarak belirtmişti. Kağıda izin vardı. Ama kurşun ya da dolma kalem silah sayılıyordu ve bir hasta bakıcının gözetiminde kullanılmadıkça koğuşta bulundurulmalarına izin verilmiyordu. Saçımı yıkamam gerekiyor mu diye anlaşılmaz bir şey söyledi Carla. Bu şifreli sözleriyle her ikisinin de saç yıkamak için izin istemelerini öneriyordu. İlk önce Carla izin isteyecek ve kocaman güzel bir lavabosu olan arka banyoyu kullanacaktı. Banyoda en az 3 görevli olmadan lavaboları aynı anda birden fazla hastanın kullanmasına izin verilmediğine göre Deborah da ön banyoya geçip hasta bakıcıya küvet bölümünü açtırarak onun ilgisini başka yöne çeker, böylece hazinesine kavuşabilmek için gerekli zamanı yaratabilirdi. Saçlarım kirli gibi dedi Deborah. İster beğen ister beğenme, teşekkür ederim demek istiyordu. Planları iyi yürüdü. Öğle yemeği saati geldiğinde yasak kurşun kalem eski bir lastik bantla Deborah'ın yatağının altındaki yayların dördüncüsüne tutturulmuştu. Şimdi yemek tepsilerinin dağıtılması beklenecekti. Sonra yemeğin bitmesi beklenecekti. Sonra vardiya değişimi beklenecekti. Sonra akşam yemeği beklenecekti. Sonra yatıştırıcı ilaçların verilmesi beklenecekti. Sonra da yatma vaktinin gelmesi beklenecekti. Doktor Freud bir kongreye gitmişti. Dolayısıyla Deborah'ın günlerini bölecek terapi seansları bile yoktu şimdi. Deborah beceri işliğine gidebilir ve sabahları D koğuşu hastalarıyla birlikte oraya gidebilirdi gerçi ama bunu yapmadı. Bir şeyler yapmayı bırakmıştı artık. Kimi zaman tahtını bırakanın karısının yatağını kendisine siper alarak yere oturup eskizler çiziyordu. Zaman zaman Koro'nun suçlamaları, sansürün despotluğu, tanrıların kurnazca iftiraları ve yeğrenin dalkavukluklarıyla karşı karşıya kalıyordu. Ama cezalandırılma ve tövbe süresi dolduktan sonra geriye yalnızca yemeklerle, uykuyla, kulağına çalınan bir iki sözcükle, bir hastanın öfke kriziyle, bir öyküyle ya da bir başkasının öfkeli sarsıntısıyla bölünen bitimsiz bir zamanın geçmesini beklemek kalıyordu. Deborah, zaman bölen bu olguları ilgisiz bir biçimde algılıyor, sonra da yalnızca koğuşun duvarlarını çevreleyen hastaların oluşturduğu kabartma süs hattının bir parçası olarak hatırlıyordu. Kiminin korkunç düşler görüyor, uyandığı anda yanardağ patlamasını andıran bir dehşete kapılıyor ya da ses, koku ve dokunma sanrılarıyla yoğunlaşan korkular yaşıyordu. Ama çoğunlukla yapılacak tek şey hemşire odasının kapısının üzerinde duran ve sonsuza değin gard konumunda kalan bir eskrimcinin yüzüymüş gibi maskelenmiş saate bakmaktı. Esther hastaneye bir mektup daha yazıp Deborah'ı yeni koğuşunda ziyaret edip edemeyeceğini, koğuş doktorlarıyla ve ayrıca Deborah'ın doktoruyla görüşüp görüşemeyeceğini sormuştu. Aldığı yanıt, hastanın kendisinden beklendiği ölçüde iyileşme gösterdiğini belirten her zamanki kapalı ve avutucu yanıt olmuştu. İsterse Deborah'ın doktoruyla bir süre görüşebilirdi. Koğuş yöneticisi hastaların aileleriyle doğrudan ilişki kurdurmuyordu ve zaten D koğuşunda ziyaret yasaktı. Görüşülecek bir konu varsa sosyal hizmet görevlisi Mrs. Rollinger'dan randevu alınabilirdi. Esther, Dr. Freud'den alabildiği tek bir randevu için uzun bir tren yolculuğu yaptı. Jacob'un işinin onu hastaneye arabayla götürmek için diretmesini engellemesine sevinmişti. Hastanede oraya gidişinin yazılı kurallarını öyle ya da böyle atlatmayı umduğu doktorları hiç de yumuşatamadığını gördü Esther. Doktor Freud nazik davranmış ama herhangi bir görüş belirtmemişti. onun D koğuşuna ilişkin korkusunu gidermeye çalışmış, bunun gene de hastalığın bir aşaması olduğunu umduğunu taşıdığı izlenimini vermişti. Esther sosyal hizmet görevlisiyle de görüştü ve aynı yanıtları aldı. Ama bu kez daha genel, daha soğuk bir anlatımla verilmişti bu yanıtlar. Ziyaret yasağı hala geçerliydi. Esther hastane ziyaretinden sonra Jacob'a ve yakınlarına yalanlar anlatmak üzere yola koyuldu. Onlara Deborah'ı, koğuşu ve doktorları gördüğünü ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyecekti. Onların duymak ve umarsızca inanmak isteyeceği şey buydu. Onun için de en azından bir süre yalan söylemesine ses çıkarmayacaklardı. Esther, Deborah'a bir sürü dergi götürmüştü ama onları vermek için bile izin alamamıştı. Trenin penceresinden dalgın dalgın bakınırken dergilerin hala elinde olduğunu ayrımsadı. Dergilerden birisini rastgele karıştırmaya başladı. Jacob'a söylemek zorunda olduğu yalan ve içinde saklaması gereken acı baktığı bir şeye yansıyor gibiydi. Düşüncelerinden kurtulmak için dergideki resimlere sığınmaya çalıştı ama resimler de bir sığınak olmadı. Gözlerini perdeleyen yaşlar, reklamlardaki acımasızca neşeli görünen foto modelleri bulanıklaştırdı. Üniversitede güz kampüs için klasik modeller ve bir sonraki sayfada üniversiteye yeni giren genç kızımız ilk balosunda beyazlar içinde. Sayfanın her yanına unutma beni çiçekleri serpiştirilmişti. Esther çiçeklere bakıp dişlerini sıktı. Gözyaşlarının dinmesini bekledi. Şimdi Deborah'ın arkadaşları bu sayfalara bakıp foto modellerin yüzlerinin yerine kendi yüzlerini koyuyor, mezuniyeti ve üniversiteyi iple çekiyorlardı. Esther'ın lisede kızı olan arkadaşları şimdiden kart vizit alıp verircesine birbirlerine üniversite adları alıp veriyorlardı. Giyilecek güzel giysileri, doldurulacak hatıra defterlerini hazırlıyorlardı. Arkadaşı olan bu annelerle hala görüşüyordu Esther. Bu annelerin çocuklarının sorunları Deborah'ın sorunlarından pek farklı görünmüyordu. Marjorie çok çekingen, arkadaşlarının yanında hiç rahat edinmiyor sanki. Helen her şeyi bir ölüm kalım meselesiymiş gibi görüyor. Çok duygusal. Esther bu tanımlamaları korkakça yalanlarının ardına gizleyerek dinliyor ve duyduğu her iç çekişte biraz da Deborah'ın soluğunu duyumsuyordu. Deborah'ın bazı huyları bu çocuklarınkine benziyordu. O da çekingendi. O da korkularını aşırı bir olgunluk ve zekice bir alaycılıkla gizliyordu. O da çok duyguluydu. Ama onlarınki gibi bir dünyaya yeniden katılabilecek miydi acaba? Bu hastane işi yoksa baştan sona bir hata mıydı? Esther eve vardığında önce Jacob'la ardından da ailesindeki diğer kişilerle görüştü. Hepsi de gülümsemeye, kendilerine hakim olmaya çalışıyordu. Akıcı, inandırıcı bir konuşmayla kaçamak yanıtlar verip soruları geçiştirdi. Jacob, harika, bu kadar büyük bir ilerleme gösterdiğini düşünmelerine sevindim. Çünkü gelecek sefer ben de geleceğim diye ne deyin, durumu idare etmekte çok başarılı olduğunu düşündü Esther. Kız kardeşini nasıl mahvettin peki diye sordu doktor. Kanepede büzüşmüş, yeryüzünün Ağustos sıcağında yeğreğinin soğuğunda titremekte olan Deborah'a. İsteyerek yapmadım bunu. Benim özümün etkisi altında kaldı. Yeğreğice bir adı var bunun. Benim oluşumum bu ve zehirli bir şey. Bir beyin zehiri. Yıkıcı olan şey söylediğin bir söz mü? Yaptığım ya da içinden dilediğin bir şey mi? Hayır. Bir özelliğim bu benim. Bir salgı, ter gibi bir şey. Benim, Deborah'larımın oluşumu bu ve zehirli. Deborah ansızın böylesine zehirli bir yaratık olduğu için şiddetli bir kendine acıma duygusuna kapıldı. Kendi varlığının biçimini ve özündeki tehlikeli zehiri gitgide daha büyük boyutlar içinde betimlemeye başladı. Dur bir dakika, doktor elini kaldırdı. Ama Deborah bir aşka kapılır gibi kendisine yönelik bir nefretin coşkusuna kapılmıştı ve kendi iğrençliğini hayal ürününü temler katıp süsleyerek anlattıkça anlatıyordu. Sustuğu zaman yarattığı imge olağanüstü boyutlara varmıştı. Doktor Deborah'ın onu duyacak hale gelmesini bekledi. Sonra dobra dobra, "Demek hala beni kandırmaya çalışıyorsun ha?" dedi. Deborah kaçamak bir takım yanıtlarla yarattığı imgeyi savunup korumaya çalıştı. Ama doktor, "Yo canım, boşuna uğraşma. Eski bir buluştur bu. Bu kamuflaj biçimi ve senin şu eğreğlilerin tarafından da icat edilmemiştir." dedi. Yeğreğliler. "Acaba, yo, Gizlenmek isteyen kişi, unutma, çarpıtmayı ya da başka bir olay uydurma yöntemlerine başvurabilir. Bunların hepsi acı verebilecek bir gerçekten kaçma yöntemleridir. Peki gizlenip güvenlikte olmanın sakıncası var? Ve çıldırmanın. Pekala, çıldırmanın diyelim. Neden olmasın onların bana yaptıklarından sonra? Aa evet, çok kurnaz bir biçimde söylemeyi unuttuğum bir şeyi hatırlattın bana. Bir kamuflaj yöntemi de bütün suçu bir başkasına yüklemektir. Böylece başkalarının sana gerçekten yaptığı şeylerle ve senin kendine yaptığın, hala da yapmakta olduğun şeylerle yüz yüze gelme zorunluluğundan kurtulmuş oluyorsun. Deborah, içinden fışkıran bu kötülük imgesi üzerine söylediği şeylerin kısmen doğru olduğuna inanıyordu. Ama fazla büyüttüğü için bu imgeyi bir süre gerçeklikten uzaklaştırmıştı ve şu anda gördüğü canavar kız ona yabancı geliyordu. Doktor, Susan'ın yıkımını anlatmaya devam etmesi için ısrar etti. O da ilk başlardaki kıskançlığı ve sonradan duyduğu ezinç ve suçluluk dolu sevgiyi anlatarak öyküsünü sürdürdü. Hastalığı uzun bir süredir bir takım belirtiler vermekteydi. Deborah bu konudaki duygularını anlattı. Tanıdığı herkese bulaşıp zarar vermişti hastalığı. En çok da Suzy'ye. Çünkü Suzy çok sevecen ve duyarlı bir insandı. Suzy'nin sayılara kapılmasına ya da olmayan şeylerin kokusunu duymasına neden oluyor musun? Kendi ruh sağlığından ya da gerçekliğinden kuşku duymasına neden oluyor musun? Hayır dedi Deborah. Bu hastalık olmayan şeyleri görmek ya da duymak biçiminde değil. Bu gibi şeylerin altında daha derin bir şey. Ben Suzy'ye hastalık belirtisi vermedim hiç. Bu hastalık bir yanardağ. Yanaşları kendisinin yaratması gerekecek. Hala üşüyor musun? Evet. O yağmurlar yağmaya ve buzlu sisler çökmeye başladığından beri üşüyorum. Koğuşta kaloriferleri hiç yakmıyorlar. Dışarıda, dünyada Ağustos ayı, gökyüzü açık ve güneşte kavuruyor. Korkarım bu soğuk ve sis senin içinde. Tümör uyandı. Onu kendilerine bağlamaya çalışan başka güçler oluşuna kızarak, bu güçlere kendisinin hala en büyük güç olduğunu hatırlatmak için krallıkları aracılığıyla onlara şiddetli bir yıldırım gönderdi. Deborah iki büklüm oldu. Sancıdan soluğu kesilip titremeye başladı. Seni uyarmıştım dedi Sansür. Deborah'ın burnuna o ağır eter kloroform kokusu geldi ve yüreğinin hızla atmaya başladığını duyumsadı. Doğduğunda kardeşimi öldürmeye kalkmıştım dedi. Verdiği bu bilginin kendi sesinden daha yüksek bir sesle ağzından çıkmayışına şaşırmıştı Deborah. Hiçbir top patlaması olmamıştı. Nasıl yaptın bunu? Onu camdan aşağı atmaya kalkmıştım. Tam atacakken annem içeri girip bana engel oldu. Annenle baban seni cezalandırmadı mı? Hayır. Bir daha da kimse ağzına almadı o olayı. Deborah yavaş yavaş bir canavarla birlikte yaşayıp ona bir insanmış gibi davranan ailesine korku dolu bir gönül borcu duydu. Ameliyattan sonra diyerek düşünceye daldı doktor.